yaşadığımız bir uyurumun için.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, coğrafya ve mutfak kültürü arasında önemli bir bağ vardır. Bir yörede yetişen bitkiler, yemek ve mutfak kültürünü biçimlendiren öğeler arasındadır. Türk mutfağının önemli unsurları arasında olan zeytinyağlı yemeklerde kullanılan coğrafyamıza özgü sebzeler ve zeytinyağlı yemekleri patoloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamızla konuşacağız. Ve hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Kendi içimize dönerek, birbirimizden ve doğadan ilham alarak hayatımıza nasıl yön verebiliriz? Yeni Nesil Bir Eğitim Merkezi'nin kurucusu Sevil Sümer'le içindeki arıya uyan etkinliği üzerinden kendi yaşamımızın ustası olmak üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Ve programımızın ilerleyen dakikalarında Sihirli Sözcükler köşemizde yayınımız sürecek. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte olacak ve ismin iyi hali olarak bildiğimiz Türkçe'de durum eklerini konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alıyoruz.
Dönsün üfünü meydana gel, süratını ferzana gel. Al daireni hengama gel, bülbül senin, gülşen senin ya. Teşrifine gel aman aman. Dön sülfünü meydana gel, süratını ferzana gel. Teşrifine gel aman aman.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Patoloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün hangi lezzetli konuyu konuşacağız hocam?
Bugün sebzelere girelim diye düşündüm. Daha evvel, bundan evvelkinde hamur işlerinden biraz gittik. Ve bu hamur işlerinin Türk yaşam tarzıyla ne kadar uyumlu olduğunu, Orta Asya coğrafyasında Türklerin unlu mamulleri ne kadar başarılı kullandıklarını söyledik. Bu bizim coğrafyamızın, yaşadığımız, var olduğumuz toprakların bize katkısı. Geldiğimiz topraklar ve daha evvelki tarihimizde geçtiğimiz topraklar da aynı zenginliği bize sebze yemeklerinde veriyor. Bütün Avrupa'daki bitkilerin %40'ının Türkiye kökenli olduğu bugün biliniyor. Hmm. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir bilgim var. Ve bu coğrafya her türlü iklimi aynı anda barındırıyor. Yani karasal iklimden subtropik bölgelere, ılıman iklime, Akdeniz iklimine kadar. Tabii bu doğal buna cevap veriyor. Ve birazdan söz edeceğim. Birçok bitkinin ana vatanı burası. Mesela bilinmeyenler, baharatlar, kimyonun ana vatanı burası. Sarımsağın, meyveler, kirazın ana vatanı. Bazı bitkiler bugün evrimleşmişler, kültür bitkisi haline gelmişler. Birbirinden farklı sebzeler gibi algılıyoruz ama esas onlar tür olarak aynı. Örnek havuç, maydanoz ve kişniş aynı bitki. Hmm. Pırasa, sarımsak ve soğan aynı bitki. Aynı kökten gelen bitkiler. Ama insanlar onları o kadar güzel kullanmış, geliştirmiş ki doğal yöntemlerle, genetiğiyle oynayarak değil. Oradan pırasa, soğan ve sarımsak çıkmış. Ama Muğla bölgesine giderseniz kölemen diye belli mevsimde çıkan yabani bir ot vardır. Pırasanın, soğanın ve sarımsağın ortak atasıdır. Hı hı. Kavurursunuz, yersiniz. İsterseniz böreğe koyun, ister öyle yiyin, ister yumurta kırın, ister zeytinyağıyla pişirin. Nefis bir şeydir. O farklı farklı aromaları için yetiştirmiş olduğunuz bitkilerin ortak aroması. Kendine özgü ortak aroması üstelik. Dolayısıyla Türk mutfağı iklimin de verdiği çeşitli sebzelere katkı olarak kullanacağımız başta yağlar, zeytinyağı, fındık yağı, ceviz yağı, susam yağı bunların hepsi Türkiye'de var. Çeşitli hayvan türleri, üç tarafı denizler, sebzeyle pişirilen balık yemekleri. Bizim mutfağımızda daha evvel balıkları konuşurken söylemiştik. Henüz çok iyi kullanmıyoruz belki onları ama bu potansiyelimiz var. Ve çok çeşitli hayvan türleri. Kümes hayvanları, büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar, av hayvanları ve yine sebzelerin çok önemli bir parçası. Belki dünyada mantar açısından en zengin olan bölgelerden biri. Ben Japonya'da, İtalya'da bu kadar mantar çeşidi gördüm Türkiye'deki kadar. Yani bir seferde, bir mevsimde çıkan 40'tan 50'den fazla mantarın olduğu bir ülke. Mantar hem tek başına hem diğer yemeklere bir katkı, lezzet katkısı olarak, besin katkısı olarak çok kullanılan bütün dünyada. Çok da lezzetli. Evet. Ve çok farklı aromalar taşıyabilen bir eleman. Bu toplantıda ve bundan sonraki bir iki konuşmada sebze yemekleri üzerinde biraz duralım istedim. Tabii sebze yemekleri deyince geleneksel eğilimimiz onları ya çiğ ya pişmiş olarak yemektir. Halbuki sebzelerde bir ara kategori daha var. Bileşe etme dediğimiz batı dilinde. Yani kolay hazmedilebilecek ama besin değerlerini kaybetmeden çok hafif buharda ya da
sote mi?
Sote değil. Yumuşatmak. Hmm. Yani bir lahanayı bileşe ederseniz yaprakları o kıtır kıtır halini kaybeder. Ama hem yemekte salatada kullanılması daha kolaylaşır. Hı hı. Hem yemek malzemesi olarak kullanılır. Hem de besin değerleri pişirmeye bağlı kayıp olmaz.
O bir suya batırıp çıkarmak.
Çıkarmak
gibi,
kaynar suda batırıp çıkartmak gibi. Bunları da bizim geleneksel mutfağımıza döndüğümüz zaman bunların da esasında var olduğunu görüyoruz. Ama son 30-40 yılda giderek daha batı türü ya da fast food'a kayan türde çabuk hazırlanan, çabuk tüketilen. Bundan dolayı lezzetini kaybettiği için ilave maddelerle tatlandırılan ya da aromatize edilen ve bundan dolayı da beslenmede, diyette tercih edilmemesi gereken bir mutfağa doğru kayıyoruz.
Evet, ne yazık ki.
Maalesef. Şimdi bu şeyde onlarla ilgili bir takım noktalara değinmek istiyorum. Hı hı. Ama tabii Türk mutfağına, Anadolu mutfağına geldiğimizde bir kere zeytinyağlılar. Ayrı bir şey. Zeytinyağlı yemeklerin pişirilmesiyle ilgili birkaç püf nokta. Daha evvelki konuşmalarda diğer yemek türlerinde olduğu gibi. Yemek pişirecek, zeytinyağlı pişirecek ev hanımlarımıza.
Şöyle biraz radyolarının sesini açsınlar.
Evet, bazı şeyler söylemek istiyorum öncelikle. Bir kere zeytinyağlıları yavaş ateşte pişirin. Kaynatmayın. Çünkü bitkilerin doğal yapısı sert hücre duvarları vardır. Kaynatma sırasında bu sert hücre duvarları parçalanır ve bitki lezzetini kaynattığınız suya verir. Etlerde de bu böyledir. Onun için eti pişirmeye başlamadan evvel bir ateşten geçiririz ya da yağdan geçiririz.
Suyunu kaybetmesin diye.
Bitkilerde az suda takır takır kaynatmadan hafif ateşte uzun pişirme.
Düdüklü?
Düdüklü basınç altında olduğu için tam tersi etki yapar. Düdüklüyü ben kendi mutfağımda kemik haşlamak için kullanırım.
Yalnızca.
Etinden faydalanmayı daha çok suyu için haşlayacağım şeyler için. Nohut gibi, bakla gibi.
Çok zor bir şey.
Fasulye gibi. Sert duvarı olan ve ileride yemekte onların sindirim kanalını rahatsız edeceğini düşündüğüm olaylarda bunu önlemek için kullanırım. Ve ölçülü kullanırım. Lezzetini kaybettirir düdüklü yemeklerin. Sebzelerde daha da çoktur bu. Onun için birinci söyleyeceğim bu. İkincisi pişirildiği tencereden hemen boşaltmayın zeytinyağlıyı.
Zeytinyağlı, çok ilginç bir püf nokta. Çok
evet,
dikkat edin.
Zeytinyağlı oda sıcaklığına kadar ocaktan alındıktan sonra hiç dokunulmadan beklemeli. Kendi tenceresinde.
Ilıyıncaya kadar.
Ilıdıktan sonra sıcakken buzdolabına koyarsanız ekşir hemen. Ilıdıktan sonra daha soğuk bir ortamda biraz daha dinlendirmeli. Sonra porselen ya da bir cama alıp en az 24 saat buzdolabında, normal buzdolabı ısısında.
Yemeden önce. Çok
zahmetliymiş. Zeytinyağının lezzeti o zaman çıkar. Zeytinyağlı yemeklerle çok soğuk şeyler içilmez. Çok sıcak şeyler de içilmez. Su içecekseniz zeytinyağlı yerken ılık su için. Bir enginar yiyin, bunu yapın. Eve gidince deneyin. Enginardan sonra bir bardak buz gibi su için. Ağzınızın içi keçelenir. Ve tat duyunuz kaybolur.
Çok ilginç ama.
Ilık su için ağzınızın içinde bir şeker tadı oluşur. Ve bu çok uzun süre kalır. O şeker tadı. Bir zeytinyağlı yemek yerken su içecekseniz mutlaka ılık su için beraberinde.
Hocam bir de zeytinyağlıyı dolaptan çıkarınca ısıtıyor bazıları. Isıtılmaz değil mi?
Ben ısıtmam. Ama normal ortama alırım.
Biraz ılıtırsınız.
Zeytinyağınızın cinsine göre, eğer buzdolabınızın soğukluğu fazlaysa, zeytinyağısı üzerinde katılaşabilir. O tekrar sıvı hale gelene kadar o kadar. Ama zeytinyağlı
sıcak yenmez.
Sıcak yenmez. Gerçi zeytinyağının diyet nedenleriyle katı yağdan tamamen vazgeçmiş kişiler birçok yemekte zeytinyağını kullanabilirler. Zeytinyağı bazen tereyağının yanmasını önlemek için de kullanılır. Yani sote yapacağınız bir şeye ya da pilav yapacaksınız. Yalnız tereyağla yaptığınız zaman ve özellikle bugün bizim mutfağımızda yaptığımız gibi suyu alınmamış, kahvaltılık tereyağını yemekte kullanıyorsak, o içindeki ayranı, suyu köpüklenecektir ısıttığınızda ve bir müddet sonra da onun içindeki ayran, protein artıkları yanacaktır, esmerleşecektir. Evet. Ve tereyağının bütün aromasını yok edecektir, bozacaktır. Aynı şey tatlılarımızda da, ben daha evvel söyledim dinleyicilerimize. Bizim tatlılarımızın özellikle kavrularak yapılan helvalarımız, irmiğimiz, un helvamız, nişasta helvamız, bu tür tatlılarda son derece düşük ısıda ve tamamen suya alınmış, sade yağ dediğimiz yağlarla çok yavaş kavrulur, karartmadan. Karardığı zaman bir tereyağı aroma olarak bozuktur, sağlık olarak da uygun değildir.
Peki hocam, bir süre zeytinyağıyla kavurup sonradan tereyağı eklesek olur mu?
Beraber de koyabilirsiniz, bu da hani olabilir.
Kararmasın diye.
Zeytinyağı tereyağın kararmasını bir ölçüde önleyecektir. Bizde Avrupa'daki olduğu gibi bol sıvı yağda pişirme yok. Biz zeytinyağını artık zeytinyağlı yemeklerde ve özellikle soğuklarda kullanıyoruz. Rafinerize edilmiş, vinterize edilmiş tereyağı, zeytinyağı veya diğer çiçek yağlarını kullanıyoruz tava yapmak için. Esasında Türk mutfağında Avrupa'nın anladığı anlamda tava yok. Pan yok. Dolayısıyla bizde tava dendiği zaman bizim geleneksel mutfağımızda dibi düz, kenarları dik, topraktan ya da metalden yapılmış Ankara tava gibi, Beypazarı tavası gibi, Elbasan tava gibi. Genelde et ya da bir nişastalı bir ürün ve ya da sebzeyle pişirilmiş bir et yemeği şeklinde yapılır bizde tava. Klasik tavada kızartma bizde yoktur. Dolayısıyla biz zeytinyağını çok da düzgün kullanmıyoruz.
Peki zeytinyağlı yemeklerde genelde böyle işte bir su bardağı, hatta 1,5 su bardağı zeytinyağı konur diye hep bilinir. Bu doğru mu, az mı ya da çok mu?
Şimdi eğer süreniz uzun sürmeyecekse, çok kısa bir sote yapmak istiyorsanız, sote tarzında az zeytinyağı. Tavanın dibini yapışmayı önleyecek kadar ve aroma verecek kadar. Ama zeytinyağında pişmesi gereken belli bir süre ise, o zaman daha bol zeytinyağı.
Mesela zeytinyağlı pırasa
evet, yapıyoruz. O zaman hakkını vereceksiniz.
Ne kadar
öyle? Vereceksiniz. O sebzenizin cinsine bağlı. Sebzenin cinsine bağlı. Sebzenizin kartlığına ve tazeliğine bağlı. İyi ayıklanmasına bağlı. Sebze yemeklerinde ayıklama çok önemli. Bunu da söylemek lazım sebze derken. Genelde antioksidanlar, besin ögeleri sebzelerin dış yüzüne yakın olanlardadır. Çünkü sebzeyi dış ortamdan koruyan biyokimyasal moleküler mekanizmalar oradadır. Yani hep söyleriz yani
elmanın kabuğunda.
En önemli yeri kabuğudur vesaire.
Domates ve salatalık için de tabii geçerli değil mi?
Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Ayıklarken gereksiz yere daha yumuşak, daha güzel yapacağım diye esas o değerli olan besinsel zenginliği olan alanları feda etmemek.
Evet, genelde ama bir yandan da keser, atarız
pişirme sürenizle uyumlu sürede pişecek kadarını bırakmak bunları. Mesela özellikle doğadan toplanan, yani doğadan toplanan sebzelerin şöyle bir özelliği vardır. Sebzeler farklı yaşlardadır. Buna ben hep çok dikkat ederim. Pazarda da kendi bahçesinin ürününü satan kişiden alırım. Toplanmış sebzeyi almam. Çünkü aldığınız sebzenin içinde farklı yetiştiği toprağa göre ve ekim tarihine göre farklı pişme dirençleri
evet,
vardır.
Evet, o tazelik ve kartlıktan şimdi, az önce bahsetmiştiniz.
Evet. Orada ayıklama çok önemli. Yani ya sert olanları ayırıp onları ayrıca pişirmek, yumuşakları ayrıca pişirmek. Sapı sert, yaprağı şeyse önce sapını soğanla kavurun. havuçla kavurun. Ondan sonra o yumuşadıktan sonra
yaprakları
koyun. 3 dakika sonra alın yemeği ocaktan. Hem lezzet olarak ben mesela pırasayı ya da şeyi pişirirken bunu yaparım. Ispanağı pişirirken, pazıyı pişirirken. Ya da ayrı ayrı pişirin. Ispanak kökü ayrı bir sebze yemeğidir. Ispanağın yaprağı ayrı bir sebze yemeğidir.
Madem dirençleri farklı, o zaman farklı farklı
tabii,
zamanlarda farklı
yemekler yapabiliriz. Hepsini aynı tencerede pişirmeye kalktığınızda
belki
ne görünüş olarak ne lezzet ne de besin değeri olarak optimal olmayacaktır.
Evet. Değerli hocam, sizinle sohbet etmek gerçekten öyle büyük lezzet ki yalnızca lezzet anlamında konuşmuyorum. İnanın, çok teşekkür ediyorum. O kadar iyi
devam edeceğiz sebzelere. Sebzeler konusunda mantarlara ve turşulara ayrıca bir vakit ayırmak istiyorum.
Tamam, ben hemen notumu alıyorum. Evet. Bir sonrakinde mantar ve turşuları konuşacağız.
Bundan sonrakinde de yine sebze yemeklerinin pişirme püf noktalarına biraz değinelim. Sonra da mantarlara ve turşulara geçelim.
Tamam, tamam hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, sesinize, yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, patoloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamız bizlerle birlikteydi. Bugün sebzeleri ve zeytinyağlı yemekleri konuştuk ama devam edeceğiz. Hocamızdan sözünü aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Öyle bir rüyaydın ki sadece bir kez gördüm, denedim tutamadım, rüzgarda savrulan bir küldün, denedim tutamadım, rüzgarda savrulan bir küldüm. Aşk her şeye değer, seninle anladım, bin yıl geçse sürer içinde rüzgarın. Aşk her şeye
devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Yeni Nesil Bir Eğitim Merkezi'nin kurucusu Sevil Sümer Hanımefendi var. Sayın Sümer, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş buldum, teşekkür ederim.
Kolaylıklar diliyoruz. Çok harika bir etkinlik haberi aldık. Dinleyicilerimize duyurmak istedik ama tabii bu etkinlik eminim onun aslında bir sonuç birimi. Onun çok daha öncesi ve çok daha detaylı olarak anlatacağınız sistematiği var diye biliyoruz. Öncelikle eğitim merkezinizden çok kısa bahsetmenizi rica edelim. Ne zaman kurdunuz, hangi amaçlarla kurdunuz?
Elbette. Eğitim merkezimizi çeşitli inziva ve farkındalık çalışmaları, yoga ve nefes çalışmaları, masal ve hikaye anlatıcılığı, ruhsal ve kişisel gelişim çalışmaları, çeşitli seminerler ve mesleki eğitim grupları için etkinlik alanı oluşturmak istedik. Hayatta eğitim her an devam ediyor ve ben de yaşamım boyunca birçok eğitime ve kampa katıldım. Orada mekanlarla kurduğum ilişkiler üzerine böyle bir yere ihtiyaç olduğunu fark ettim ve etkinlik alanımızı kurduk çok şükür. 5 aydır faaliyetteyiz İstanbul Beykoz'da. Hı hı. Doğayla iç içeyiz ama doğanla konforun müthiş bir dansı var. Doğada olmak demek salaş ya da konfordan uzak olmaya gerektirmiyor. İçinde doğduğumuz çağın ve mekanın koşullarına uygun mimarımızla kuşların, ağaçların, çiçeklerin, güneşin, toprağın, kısaca dört elementin refakatinde 10 dönüm açık ve kapalı alanlarda eğitim gruplarına ev sahipliği yapıyoruz dediğim.
Sayın Sümer, o kadar gerçekten huzur dolu anlattınız ki şu anda o doğanın içinde o konforu yaşamayı arzu ettim kendi adıma.
Bekliyoruz hafta sonu varsa vaktiniz ve etkinliğimiz olacak.
Eksik olmayın. O zaman o etkinliği de duyuralım hemen dinleyicilerimize. Nasıl bir etkinlik olacak? İçindeki Arıya Uyan ismini taşıyor. Evet. İlginç de bir isim aslında.
Etkinliğimizin adı İçindeki Arıya Uyan. Neden içindeki arıya uyan? Arı ismini sizde ne hatırlatır? Arı deyince sizin aklınıza ilk ne gelir?
Arı çok çalışır.
Çok çalışır değil mi? Evet. Arının çalışkanlığının yanında o kadar çok bize ihtiyacımız olan gösteren özellikleri vardır ki eğer bakmayı bilirse. Arı dil, öz, katışıksız, saf, duru demektir.
Evet.
Ve ismiyle misalmağı bir canlıdır. Her an bize, kendi özümüzü hatırlatacak, bizi hatırlatacak, ihtiyacımız olan tüm verileri aslında bir arıya bakmayı bilirsek oradan rahatlıkla görebiliriz. Arı daima özdedir. Asla kim olduğunu unutmamıştır. Sorumluluklarını unutmamıştır. Dolayısıyla sizin de dediğiniz gibi her daim çalışır, görevini yerine getirir.
Şimdi içimizdeki arıya uyanmak deyince biz kendimizin o çalışan yaşantımızın farkında mı olmaya çalışıyoruz? Tam olarak neyden ilham alıyoruz?
Arının yani şöyle söyleyeyim, evrende her şey birbiriyle aynıdır ve etkileşimdedir. Yorgun ve karmaşık olan zihinlerimiz ayrılık algısını yarattığı için bu ayrılık algısı sebebiyle gelen yansımaları ve etkileşimleri ne yazık ki okumayı biz unuttuk. Hmm. Yani bir duru gözle bir şeye olduğu gibi yargısız bakmayı unuttuk. Oysa sistemin bize gönderdiği her an bizi özümüzü hatırlatır. Yani aranın sadece çalışkan olduğunu değil de bizim var olduğumuz yaşamda nerede var etmek istiyoruz kendimizi ve kim olduğumuzu hatırlatan bir yaşam formudur. Yani biz kendimizden arıyı ayrı gördüğümüz için ondan ilham almayı unuttuk. Şimdi bir arıya bakarak, bir arı kovanına girerek bile birçok kavramı ve değerleri tekrar kendimize hatırlatabiliriz.
Biz arıya bir yaşam ustasıdır desek sanıyorum doğru bir ifade kullanmış oluruz.
Arı tam bir yaşam ustasıdır. Gerçekten bir kovana girdiğinizde ilk, bir kovana baktığınızda ilk neyi görürsünüz?
Bir kovana baktığımda
kaos ve gürültüyü görürüm.
Sürekli etrafında arılar uçuşur, bir şekilde o kovana girerler. İçeride ne yaptıklarını biz görmeyiz. Ama o kaosu sizin ifade ettiğiniz gibi hissediyorum tabii.
Aslında bizim de işte zihnimizin ilk gördüğü şey çok yüzeysel bir bakış açısıdır.
Evet.
Yani ilk bir kovana baktığımızda biz gürültü ve kaos görürüz. Oysa beden gözümüz yerine iç gözlerimizle beden kulağımız yerine iç kulaklarımızla görüp dinlemeyi bildiğimizde o kovanın içindeki muazzam düzeni ve sistemi görebiliriz. Yani biz de aslında öyle bir düzen ve sistemle, doğal kendi özümüzde barındırdığımız özelliklerle dünyaya geliyoruz. Arı bu özü her daim bize hatırlatıyor. Yani o kovanın içinde o kadar muazzam bir şey var ki, düzen var ki, bu karmaşanın altında kaos gibi görünen perdeyi kaldırdığımızda aslında polen toplayan, çiçek özü toplayan arılarla, bal yapan arıların, başka çiçeklerin yeni bulan haberci arıların, başka yabancı arıların kovana girmesini engelleyen güvenlik görevlileri arısıların başka olması çok şaşırtıcıydı benim için ilk gördüğümde. Biz sadece küçücük bir varlık olarak arıyı görürüz. Arıların bu kovanın içindeki nasıl olup da problemsiz bir şekilde yaşadıkları, yönlerini nasıl buldukları, nasıl bal ürettikleri gibi daha birçok konuya baktığımda da ne doğada ne de arıların hayatında başıboş ve tesadüf bir düzen olmadığını görmek benim için çok etkileyici oldu. Evet. Dolayısıyla da aynı öze sahipsem ben de yaşantımı neden ondan ilham alarak yeniden tasarlayamayayım diye düşündüm ve tekrar yeni baştan kurguladım.
Yani şunu söylemek istiyorsunuz anladığım kadarıyla, madem bir kaosun, bir dünyanın içinde yaşıyoruz ve onun içinde çalışmak zorundayız. Evet, bal üretmek gibi biz de hizmet, emek üretmek zorundayız ki hayatımızı devam ettirelim, ama her şey bir düzen içinde. Hani sizin de ifade ettiğiniz gibi o güvenlik görevlisi kapıda duran arılar gibi, evet. Belki ana kraliçe, anne arılar gibi, bütün o bal yapan arılar ya da koruyucu arılar gibi, aslında biz hepimiz o dünyanın bir parçasıyız ve hizmet üretiyoruz ve aynı zamanda, evet, birbirimizle güzel ve düzenli bir ilişki içinde bu sistemi sürdürüyoruz.
Evet, aynen öyle.
Ne kadar?
Aynen söylediğiniz gibi arı her daim yaşama ve yaşamın devamlılığına hizmet ediyor.
Evet.
Her zaman. Yani dolayısıyla da sahip olduğu değerler ve özellikler, doğasından gelen, onu maksimum kapasiteyle kullanarak sadece kendi yaşantısını idame etmek üzerine değil, bütün sistemi, bütün yaşam sistemini ve sonsuz süreleri devam ettirebilmek için size bahsettiğiniz hizmetin içerisinde ne olduğunu ve kim olduğunu bilen bir form. Bunlar da bitmiyor tabii. Yaşama devamlılığına hizmet ederken kullandığı bir takım argümanlar var. Mesela bir arı inanılmaz muazzam bir iletişim uzmanıdır.
Evet.
Asla saptırmaz. Kovandaki arılara polenin bol olduğu bölgeleri, polenin toparlanmış bölgelerini haber verip zamanda tasarruf verimliliği ve katkısı muazzamdır. Birçok konuyu arılar üzerinden kolaylıkla değerlendirebiliriz.
Evet, tam da
hayatımızda bir kriz varsa mesela, bir arıların kriz yönetiminde neler yaptıklarına bakıp nasıl hemen yeni duruma adapte olup rollerini kimse bir şey söylemeden dönüştürdüklerine inanamazsınız. İnanılmaz bir kriz yöneticileridir. Petek yapımını da bilirsiniz belki. Bir altıgen şeklinde yapılır. Bunlar da inanılmaz mimarlık, mühendislik
dehası harikasıdır. Değil mi? Evet,
Minimum peteklerin altıgen olması tesadüfi değildir. Altıgen yüzey metrekarenin en verimli ve en az maliyetli, en az malzemeyle yapılabilir olmasını sağlamaktadır. Ve minimum metrekareyle maksimum depolamayı sağlar.
Evet, aslında inanılmaz bir zeka ürünü, gerek mimarisiyle gerek çok bizlere sunduğu lezzetle. Ve siz de tam da ilham alınabilecek olan arıları bizlere böylesine farklı bir etkinlik içinde sundunuz. Kolaylıklar diliyoruz. Tarihini
çok
de isterseniz dinleyicilerimize ulaştıralım. Bu hafta sonu sanıyorum etkinlik.
Bu hafta sonu etkinliğimiz cumartesi pazar günü kendi mekanımızda. Bekliyoruz ilgilenen dostları. Çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sevgiler, saygılar sunuyoruz.
Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Yeni Nesil Bir Eğitim Merkezi'nin kurucusu Sevil Sümer telefon hattımızın diğer ucundaydı. Bu hafta sonu gerçekleşecek, İstanbul'da gerçekleşecek olan içindeki arıya uyan etkinliği üzerinden kendi yaşamımızın ustası olma anlamında güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri devam ediyor.
gözlerimde o hatıralar uzadı. Uzadı, bitmiyor bu aylar yıllar. Öldür beni, yaşamayı istemiyorum. Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum. Öldür beni, yaşamayı istemiyorum. Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum.
Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum, teşekkürler.
Sihirli sözcükler, aslında bu sefer sihirli ekleri konuşacağız galiba değil
evet,
mi? Sözcüklerde
evet, evet.
Biraz o Türkçedeki durum eklerine giriş yapacağız.
Evet, çünkü bizim dinleyicilerimiz yurt dışında oldukları için sıklıkla şöyle sorunlar yaşanır. Her dil için geçerlidir ama Türkçe için de doğal olarak dil öğrenildiğinde geçerli oluyor. Şöyle bir sorun var. Hangi durumda hangi ekin kullanılacağını bilmek çok zordur. Hani eve bekliyor ben gibi bir cümle kurmamanız için doğru durum ekini bilmeniz gerekiyor. Bununla ilgili de bir takım kolaylıklar var Türkçe'de. Diğer dillerde olduğundan aslında çok daha kolay öğrenilebilirdir bizdeki bu tür durum ekleri. Ana dili Türkçe olanların ya da Türkiye'de Türkçe öğrenen, okulluğunu burada okuyanların bilebileceği gibi durum eki dediğimiz zaman işte eve, evde, evden diye öğretilen ve evi diye öğretilen eklerden bahsediyoruz. Bugün bizim bahsedeceğimiz ek tam da işte o son söylediğim i, yani belirtme durumu eki. Biz bunu genellikle yabancılara Türkçe öğretirken seni seviyorumla öğretiyoruz.
En güzel sözcüklerle, evet.
Türkçe'de sen seviyorum demiyoruz. Sene seviyorum da demiyoruz. Neden seni seviyorum diyoruz. Bunu anlattığımız zaman öğreniyoruz. Dinleyicilerimiz açısından dilerim anlamlı olur. Türkçe'de cümleler iki gruba ayrılıyorlar. Yani için eylemler diyelim. İçinde nesne olan, yani bizim işte geçişli geçişsiz eylem dediğimiz nesneyle var olan eylemler ve nesnesiz var olan eylemler. En büyük sorun şudur temelde Türkçe öğrenmeye başladığınız zaman. Hangi eylemler nesneyle var olurlar, bunu bilebilmeniz gerek. Türkçe bu işi güzel çözmüş aslında. Yabancılara Türkçe öğretirken biz bunu çok çocuksu bir biçimde öğretiyoruz. Diyoruz ki kalbinizle ilgili eylemler nesne alırlar. Kalbinizle ilgili eylemler nedir? Sevmektir. O yüzden bir şeyi seversiniz. bir şeyi beğenirsiniz, bir şeyi özlersiniz, bir şeyi istersiniz Türkçe'de. Kalbinize dair eylemler.
Duygusal biraz.
Evet, nesne alırlar. Aynı şekilde aklınızla yaptığınız eylemler de aynı grameri alır. Bir şeyi öğrenmek, bir şeyi unutmak, bir şeyi hatırlamak, bir şeyi belki birleştirerek söyleyebiliriz. Yüzünüzdeki organlarla yaptıklarınız da aynı şekilde aynı nesneyi evet. alır. Bir konuşmak şeyi içmek, gibi. Bir şeyi yemek, bir şeyi koklamak, bir şeyi söylemek. Duymak, bir şeyi dinlemek, bir şeyi söylemek gibi. Böyle baktığınız zaman aslında çok pratik bir şeydir. Daha ilk Türkçe öğrenmeye başlayan kişinin ilk tecrübe edeceği şey budur. Bu eylem neyle ilgili? Yani çok bedeni bir hafızayla öğrenebilirsiniz grameri Türkçe'de.
Hemen düşünün.
Bu şekilde yapılanır. Ve cümle içerisinde baktığınızda da bu gramerin şöyle bir özelliği var. Yine sevmek üzerinden bahsedelim. Seni seviyorum dediğinizde yani eyleminizde görev olarak karşılık gelen nesneniz eğer bir insansa her zaman belirtme durumu eki alır.
İyi yani.
Evet, iyiyi alır. Bu şu anlamda önemlidir. İnsan kıymetli olduğu için bu grameri alır. Zaman zaman şöyle eleştirilerle de karşılaşıyoruz. İşte Türkçe'de sevmek çok nesneleştiriyor. Eğer işte aşık olmak falan gibi bir fiil kullansanız işte seni aşık olmuyorum, sana aşık oluyorum. Dolayısıyla o nesneleşmiyor gibi bir gramer üzerinden bir değerlendirme var. Ama şöyle bir şey, Türkçe'de sözcüklerin kökenleri de çok kıymetlidir. Geldiği kökü çok unutmaz Türkçe. Aldığı sözcüğün gramerini o anlamda çok unutmaz. Sizden bir şeye yönelen bir duygu durumunu anlatırken Arapçadan gelen o sözcük kendi grameriyle gelmiştir o yüzden. Aynı şey Farsçadan gelen hoşlanmak sözcüğü için de geçerli. Biraz önce söyledik ya kalbimizle ilgili eylemlerde biz bu grameri görüyoruz. Bir şeyi beğenmek, beğenmek Türkçedir. Bir şeyi beğenirsiniz o yüzden ama hoşlanmak Türkçe değildir.
Bir şeyden hoşlanırsınız
evet,
çünkü.
Çünkü Farsça kökeninden gelirken hoşnutluk almak gibi düşünürseniz bir şeyi edinmek gibi bir anlamı var gelirken o anlama sadık kalmış. Bu da Türkçenin özelliklerinden biridir. Yani çok misafir muamelesi yapıyoruz biz aldığımız sözcüklere. Çok bizden olsalar bile.
Biz misafirperver milletiz.
misafirperveriz ve bu misafirperverliğin çok uzun yüzyıllar boyunca devam ettiğini gramerden görebilirsiniz. Hep misafir muamelesi yapıyoruz. Yani çok içeriye aldığımızda bile onun o geldiği kökene dair bir gramer esintisi hep oluyor bizde. Bu açıdan baktığınızda belirtme durumu eki yani seni seviyorumun iyisi çok kıymetli bir Türkçe verisidir. Biraz önce söylediğim gibi eğer cümledeki bu nesne bir insana karşılık geliyorsa mutlaka bu grameri alması gerekir. Bir özel isimse mutlaka bu grameri alması gerekir. Yani ben Ankara'yı Ankara hatırlıyorum diyemezsiniz. Ankara'yı hatırlamanız gerekir. Ya da işte TRT'yi biliyorum demeniz gerekir. TRT biliyorum olmaz. bu nedenle eğer bir insansa bu grameri alır, bir özel isimse bu grameri alır. Çok gramatik bir şey ama yabancı dil olarak Türkçe'yi öğrenenlere mutlaka bunu edinmesi gerektiğini söyleriz. Türkçe çok gramatik bir dildir bu arada. Grameri öğrenmeden Türkçe öğreneceğim, konuşacağım demek çok gerçekçi olmaz. Eğer nesneniz bir iyilikse yani kedi seviyorum diyebilirsiniz. İnsanlar kedi severler ve köpek severler diye ayrılıyor biliyorsunuz. Ben kedi severler dedim örneğin. Kedi severim. Kedi severim dediğiniz zaman kedi familyasının tamamını karşılarsınız.
Evet.
Ama eğer belirli bir kediden bahsediyorsanız bu, şu, o gibi bir zamiriniz varsa başta bu kedi seviyorum demeniz mümkün olmaz. Bu gramer Türkçedeki tırnak işareti gibidir. Bu kediyi seviyorum demeniz gerekir o yüzden.
Belirtmemiz gerekir.
Evet. Yani kedi severim olur. Bu kediyi severim olur. Eğer kedi sizin kedinizse ben Sezin Hanım'ın kedisi severim olmaz. Sezin Hanım'ın kedisini severim olacak. İşte gramatik kısmı budur.
Evet.
Ve burası yabancı dil olarak Türkçe'yi öğrenenleri zorlar. O yüzden biz deriz ki durum ekleri çok sistematiktir ve aşağı yukarı iyi bir Türkçe öğrenicisi birkaç hafta içerisinde bu grameri öğrenir hakikaten. Çok zorlamaz. Temel eylemler, temel fiiller açısından baktığınızda 3-4 hafta içerisinde öğrenebilir. Fakat bir adım ilerlettiğinizde çok yüksek bir gramerle karşılaşırsınız. Yabancılara Türkçe öğretirken sıklıkla şu cümleyle karşılaşırdık. İşte sorarlar mesleğiniz ne? Yabancılara Türkçe öğretiyorum. Aa, aslında bizim öğrenmemiz lazım. İşte tam da burada şunu söylüyorduk biz. Diyorduk ki siz biliyorsunuz sadece nitelikli biliciler değiliz.
Evet.
Yani
biz kulaktan dolma biliyoruz yani ana dil olduğu için.
Ediniyoruz.
Annemizden ediniyoruz belki güzel.
Ediniyoruz ve o edinmenin getirdiği emniyetle ne yöne gideceğimiz hakkında bir fikrimiz olamayabiliyor zaman zaman. Biz diyorduk ki siz temel olarak bu yapıya sahipsiniz. Sadece bu yapıya sahip olduğunuz güvenini kazanmıyoruz biz ana dil konuşucuları olarak. Bu biraz daha ayrı bir konu. Ama ne kadar yüksek bir bilgiye sahip olduğumuzu sadece bir tane gramerden bile görebiliyoruz. Dil bilgisi ekinden bile görebiliyoruz. Bu noktada durup şuna bakmak lazım. Eğer çevremizde Türkçeyi öğrenmeye çalışanlarımız varsa yabancı dil olarak öğrenebilirler. Ana dilidir, bir başka ülkededir, geliştirmeye ihtiyacı içinde olabilirler. Sıklıkla şunu öneririz. Bir tane dil bilgisi ekini seçin. Ve o hafta duyduğunuz her yerde onu, yani Türkçe ile karşılaştığınız her yerde onu duymaya çalışın. Bu çok ilerleticidir.
Evet.
Edinmeye çok yardımcı olur. O yüzden biz dinleyicilerimize belki bunu söyleyebiliriz bu haftada. Bu hafta Türkçe ile karşılaştıkları her yerde bunu duymaya özen gösterirlerse kulak edinir hakikaten. Ve bu kıymetli bir yeterliliktir. Çünkü sadece bir tane durum ekine baktığınızda bile çok nitelikli bir gramerle karşı karşıya gelirsiniz ama tutarlıdır. Yani IQ'nuza dair, aklınıza dair eylemler bu grameri alır. Kalbinize dair eylemler bu grameri alır. Ve yüzünüzdeki organlara dair eylemler bu grameri alır. Sadece bu bile mesela nereden baksanız şöyle bir 30-40 tane eylemi fiili öğrendiğinizi gösterir eğer bunları biliyorsanız.
Evet.
Vücuttaki karşılığına bakıp bulabilirsiniz. Ve ne kadar çok duyarsanız o kadar yer eder. Yani Türkçe ile karşılaştığınız her yer, bu bir haber bülteni olabilir, bir dizi olabilir.
Bir radyo programı olabilir.
Radyo programı olabilir. Hatırlamakta fayda var. Ve bu seni seviyorum her dilde öğrenildiğinde insanları mutlu eden evet. bir şeydir. Çevremizde eğer varsa ilgilileri bunu da öğretebiliriz. Bir şey söyleyip tamamlayayım. Türkçe'de ben seni seviyorum demeyiz. Seni seviyorum deriz.
O geçen haftanın, iki hafta öncenin konusuydu evet, değil mi? Evet, onu da şöyle evet. bir pekiştirmiş yani
ben
olalım.
Ben seni seviyorum değildir, seni seviyorumdur. O şekilde söylenmesi gerekir.
Evet, bir de eğer ben var Türkçe öğrenmek gibi konuşmak istemiyorsak bence bu belirtili evet, nesne ve iyi durum ekine biraz daha önem vermek gerekiyor cümlede. O yüzden zaten yeni öğrenmeye başlayanlar hemen bu cümleleri kurar değil mi? Ben var Türkçe öğrenmek, ben var gitmek Sultan Ahmet.
Yok, o kadar değil ama sıklıkla Türkçenin deformasyonu. Formasyonuna şahit olursunuz. Bunu kabul ediyoruz. Bu çok kıymetli bir şey. Aksan çok güzeldir. Öğrenirken hata yapmak çok kıymetlidir. Herkes hata yapa yapa öğrenir. Yani bir fili nasıl yersiniz? Lokma lokma. Başka şansınız yok. Yani evet. fil diye vazgeçmeyeceksiniz.
Oo, güzel benzetme.
Lokma lokma yiyeceksiniz. Evet.
Çok güzel benzetmedi. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikteydi. Bugün ismin iyi hali olarak bildiğimiz o belirtme durum ekini konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte oluncaya dek. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın Sesleri.